geçmişten günümüze Ramazan kültürümüz ve medeniyetimizin sosyal hayatta var olan izdüşümlerinin konu edildiği Gün Akşam Oldu Ramazan özel programı Türkçenin Sesi Radyosu'nda her gün canlı olarak sizlerle. Sevgili dostlarımız, güzel insanlar, saygılarımız, sevgilerimiz, hürmetlerimiz de bugün de sizlerle canlı olarak birlikte olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben
Mehmet Selim Özban ve teknik yapımda Kasım Yön'le birlikte bugün 45 dakika hep beraber olacağız.
Çok güzel bir sunum olacak inşallah. Elimizden geldiği kadar sizlere bize ayrılan zaman diliminde hem hayırla yad edilen bir dilim oluşsun hem de böyle yüzünüzde bir tebessüm oluşturalım istedik, değil mi?
Evet.
O tebessümle başlayalım hemen. O tebessümü
oluşturmak için de Nasrettin Hoca'yı seçtik. Nasrettin Hoca bir gün camide kürsüye çıkıyor ve vaaz etmeye başlıyor. Ve diyor ki, ey müminler, ben size bugün ne diyeceğimi bilir misiniz? Cemaat diyor ki, hayır hoca efendi, bilmeyiz. Hoca bu sefer diyor ki, ya siz bilmeyince ben ne söyleyeyim diyor ve kürsüden inip gidiyor. İkinci gün hoca Nasrettin tekrar kürsüye çıkıyorlar. Diyor ki cemaate vaaz verecek, ey Müslümanlar ben size bugün ne diyeceğimi bilir misiniz? Cemaat yine diyor ki bu sefer, biliriz hoca diyor. Bu sefer hoca dönüyor, ya siz bildikten sonra ben size ne söyleyeyim diyor. Ve kürsüden aşağı inip çıkıp gidiyor. Bu sefer cemaat kendi arasında konuşuyor camide. Diyorlar ki, bir daha hoca bize vaaza çıkıp bu suali eylediğinde, bu soruyu sorduğunda kimimiz biliriz, kimimiz bilmeyiz diyelim diyorlar. Böyle karar ediyorlar. Sonra da öbür gün yine Nasrettin Hoca çıkıyor minbere. Yine soruyor, diyor ki, ey Müslümanlar, bugün size ne anlatacağım, ne diyeceğimi bilir misiniz? Cemaat kimimiz biliriz, kimimiz bilmeyiz deyince öyle karar almışlardı çünkü. Hoca bu sefer diyor ki, ne güzel, bilenleriniz bilmeyenlerinize öğretsin. Yani hoca her türlü halükarda bir cevap buluyor ve
nükteyi de koyuyor tabii
nükteyi
ki.
Nükteyi de koyuyor.
Bizim kültürümüzde özellikle Nasrettin Hoca ile bütünleşmiş bir anlatı tekniği vardır ki o hoca burada o hikmeti koyuyor aslında.
Evet.
Yani bilenlerin bilmeyenlerden öğreneceğini. Bir de şey var tabii onun öncülünde. Hoca aslında hiçbir şekilde anlatmak istemiyor.
Evet, o gün canı sıkkın. Başını canı hanımla sıkkın. Mı tartıştı? Artık, ne oldu ne artık?
Bunu en ama bizim tekniğimizde, ya ben size anlatmak istemiyorum demiyor.
Evet.
Bunu elbette ki dolaylı yollardan anlatıp tam da bizim mirasımıza uygun davranıyor.
Evet.
Biz belki biraz o mirastan nasibimizin elbette ki fazla ama o nasipten fazla almamamız münasebetiyle bugün bir takım ayrılıklar, sıkıntılar doğuyor sanırım.
Evet, evet, toplumumuzda. Ama değerli dinleyiciler, merak etmeyin, biz size demeyeceğiz bugün ne diyeceğiz biliyor musunuz diye. Siz zaten biliyorsunuz, geçen dünkü programımızdan devam edeceğiz. Dünkü programda yine ne konuşmuştuk? Bir vurgumuz vardı, işte oruç bizi hayra yakınlaştıran ve şerden uzak tutan bir şey demiştik ama bu sadece işin ibadet boyutunda değil, aynı zamanda hayatın her anlamında. Daha sonra yine çocukluğumuzdan bahsetmiştik, geçmiş Ramazan kültüründen, büyüklerin, özellikle babaannelerin, anneannelerin, dedelerin çocukların üzerindeki etkisinden, çocukların ahlakında, yetişme tarzındaki etkisinden bahsetmiştik. Bugün yine kısaca bir çocuktan devam edebiliriz diye düşündüm.
Şöyle bir yanlış algı var, onu düzeltebilir miyiz bilmiyorum. Bu program vesilesiyle bilmiyorum, dinleyicilerimiz de bizlere katılırlar mı? Şu anda ayrıca bizleri nerede dinlediğinizi çok iyi bilmiyoruz ama sesimiz dün de söylediğimiz gibi eğer sizlere ulaşıyorsa, bizlere bir ileti, bir mesaj, bir merhaba, bir nasılsınız kelimesi bile bizler için yeterli. Bizlere ulaştığınızda inanın bu bizim Ramazan'ın bizde oluşturduğu o mahmurluğu üzerimizden alıyor ve bize müthiş bir motivasyon katıyor. Bunu her programda söyleyelim bence.
Şüphesiz, evet.
Bu anlamda bir faydası olur. Nerede o eski Ramazanlar derken bizim şöyle bir yanlış anlama var. Ben mesela çocukluğuma yönelik Ramazanları düşündüğümde şimdiki Ramazanların daha iyi olduğunu görüyorum. Burada yanlış bir bilgilendirme söz konusu sanki. Belki işin bir takım boyutları da var. O dönemin atmosferi, siyasi pozisyonu, savaşlar, barışlar vesaire. Şimdiki durumlara bakıyorum, insanlar daha bir iştiyaklı gibi. Evet. Bizim dönemimizde aslında biraz daha soğuktu. Bize iyi gelen tarafı benim çocuk olmam evet. meselesiydi.
İsim, aslında nostalji tarafı.
Nostalji yani. Tarafıydı. Fakat şimdiki Ramazanlar çok çok daha iyi Hı-hı. aslında. İnsanların tutmaları için her türlü bir takım şeyler yapılıyor, etkinlikler düzenleniyor. Evet. Daha eğer etkinlikle falan ölçeceksek, benim çocukluğumda etkinlik mi etkinlik yoktu. Sadece halk kendi nezdinde komşuluk Hı-hı. ilişkileriyle evet. götürebilirdi. Belki özlediğimiz ancak bu olabilir.
Evet.
Şimdi gençlere bakıyorum da nerede var eski Ramazanlar falan diyorlar. Hayırdır yani, hangi Ramazanlardan bahsediyoruz diye sormak evet. lazım bence gençlere.
Yani o anlamda o düzeltmeyi yapmanız iyi oldu. Bizim de burada geçen programda da anlattığımız işin bir çocukluğa özlem olan tarafı var. Artık çocukluktaki sayfiyeti yitirmek. Diğer taraftan baktığınız zaman bugün sunulan imkanlar, Ramazan'ın yaşanması, yaşatılması adına ya da mesela sadece Ramazan'da değil, bu bütün kültürel değerlerimiz adına, tarihi değerlerimiz, sanatsal değerlerimiz, manevi değerlerimiz adına bugün yapılan her anlamda, hem büyük şehirlerimizde hem küçük şehirlerimizde, hatta küçük mahallelerimizde bile o kadar çok imkan sunuluyor ki, o kadar çok etkinlikler yapılıyor ki insanlar bu anlamda çok daha bilinçli gelişiyorlar. Kaybettiğimizde işte o eski mahalle kültürün içerisinde Kesinlikle. Doğal olarak hiç kimsenin bir etkisi olmadan yaşayan bir kültür vardı. Modernleşmeyle beraber onu kaybettik.
Bu aslında sosyolojinin Hı-hı. konusu.
Evet,
sosyolojik
evet.
bir hakikat.
Bizim konumuz değil zaten.
Elbette
evet.
ki. Hı-hı. Belki çok girmeyeceğiz Hı-hı. ama yani şu vurgu Hı-hı. ben herkeste yani 70 yaşında bir amcada Hı-hı. da duyuyorum. Nerede o eski Ramazanlar? Hı-hı. Şimdi 70 yaşındaki amcaya bakalım. Hı-hı. Yıl 2016. 70 yıl öncesine gittiğimizde amcamın yaşadığı 70'li yıllar 1930'lu 1940'lı. Oysa ki tam savaşların değil mi?
Evet.
Çok sıkıntıların
İkinci
olduğu
Dünya
Savaşı. İkinci Dünya Savaşı'nın döneminde henüz daha
Türkiye'de
kıtlığın yaşandığı evet. çok zor dönemlerin evet. olduğu. Peki amca sen neyi özlüyorsun diye bence Hı. sormak lazım.
Evet.
Eğer şunu diyorsa, benim çocukluğumda komşuluk ilişkileri, yardımlaşma falan çok daha iyiydi. Tamam, bu anlamda ben de sizle. Ama eğer başka şeyler özlüyorsan bu konuda bir yanlış bilgilendirme
evet.
yapmayalım.
Evet.
Hatta biz girmeyeceğiz sosyolojinin konusu. Türkçe ezanların falan okunduğu dönemler bu dönemler.
Evet, evet.
Öyle kendimizi kandırmayalım.
Bırakın
yani nerede,
Ramazan'da özel bir programı normal zamanda bile.
Bunu sakın yanlış anlamasınlar. Yani siyasi bir mevzuya girmiyoruz. Evet. Başka bir olay. Bırakın yani şeyleri.
Aslından uzaklaşmak olarak.
Aynen öyle. Aynen öyle. O yüzden bu nostaljiye kanmayalım diyorum ben.
Evet.
Ciddi nostaljiler yapalım, yapacaksak. Biz neden bahsettik mesela? Komşuluk ilişkilerinden.
Evet.
Evimizde yedirdiğimiz, içirdiğimiz insanlardan,
evet.
bizim yediğimiz, içtiğimiz. Yine bir şeyden bahsedeceğim. Siz devam edin, Aha. sonrasında söyleyeceğim.
Tabii bir de yani bahsettiğimiz şeylerden birisi şuydu. Hani bizi demiştik, babaannelerimiz, dedelerimiz büyüttü, onların yanında büyüdük. Onlar bize işte toprakla bağ kurmayı öğretmişlerdi ya da onların o yetiştirmesi sayesinde onların anlattıkları, o ümmi insanların anlattığı o hikayeler dolayısıyla ne olmuştu? İşte biz mesela kitaptan okumak yerine önce bir sürü kıssayı, peygamber kıssalarını, Ali Cenk namelerini, Mesnevi'den Elbette. Bir sürü hayvan hikayelerini, hikmetli sözleri ilk önce bunlardan duyuyorduk.
Elbette.
Bu sadece yani bu Anadolu kültüründe olan bir şey. Dolayısıyla böyle bir şansımız vardı. Artık modernleşen hayatla, hani modernizmin bir tanımını şöyle yapıyorlar değerli Alper Hocam. Modernizm hikmetin kaybıdır diye bir tanımı var. Bu anlamda da konumuza uygun olduğunu düşünüyorum. Artık hikmet dediğimiz kişi aynı zamanda o samimi ve görmüş geçirmiş insanların da bir nevi tecrübeleriydi aynı zamanda kısmen.
Evet.
Onlar bize onu aktarıyorlardı hayat hikayeleriyle olsun, duyduklarıyla olsun. Şimdi öyle bir yetişme söz konusu değil. Çok daha az olan bir şey bu ve artık Yani çok fazla tabii bunun çığırtısını yapmanın da bir gereği yok. Hepimizin hayatında olan bir şey. Telefon, internet, cep telefonu, sosyal medya vesaire. Bir şekilde bizi yöneten artık kavramlar haline geldi bunlar. Ama ne kadar, kısaca onu söyleyelim, sonra size sözü bırakacağım. Ne kadar bir şeyi dengede tutabilirsek, ne kadar bizim kontrolümüzde olursa o derece verimli olabiliyor. Bir şey artık bizi kontrol eder hale geliyorsa, bu televizyon içinde geçerli, telefon içinde geçerli, internet ya da radyo ya da herhangi bir hobi, bir oyun da olabilir, satranç bile olabilir. Her şey için geçerli, bizim kontrolümüzü elimizden alıyorsa orada bir durup düşünmek gerekiyor. Ama şunu yine özetle dediğiniz konuya değinmek istiyorum. Özetle belirtmekte fayda var. Bugünkü imkanlar eskiye göre sunulan imkanlar, yapılan etkinlikler eskiye göre çok daha iyi. Her anlamda kütüphaneler olsun, belediyelerin yaptığı etkinlikler, internette olsun, her yerde çok daha fazla imkan var. Evet.
Bazı içi boşaltılmış bir takım etkinlikler de var. Aslında her şeyi de kastetmiyoruz ama.
Tabii tabii.
Hakikaten yaşamak isteyen, o arzuyla dolup taşan insanların arayıp da bulamayacağı ortamlar söz konusu.
Evet.
Yeter ki o iştiyak bizde olsun. O anlamda ben de bu arkadaşlarımız, özellikle genç arkadaşlarımıza gereksiz bir nostalji şeyine tutulmalarını istemem. Hakikaten şu an sizin o nostalji, yani 20 yıl önceki, 30 yıl önceki hallerden çok çok daha, Ramazan için söylüyoruz bunu, çok daha iyilerini yapabiliriz diye söyleyelim. Tabii biz bu arada çok konuşmuş olabiliriz. Seçtiğimiz bir şarkı var mıydı ilk başlarda?
Evet,
ne dinleyebilirdik?
Cem Karaca'dan Allah Yar.
Aa, çok güzel olur.
İsimli parçayı dinleyebiliriz.
Bunu da armağan edelim şu anda bizleri dinleyen, dünyanın herhangi bir yerinde bizleri dinleyen, sesimize kulak veren, bizlerle gülen, ne söylemeye çalışıyorlar bunlar diye merak eden tüm sevgili dostlara, güzel insanlara, Türkçenin Sesi Radyosu'nda gönülleri, kulakları bizlere ayarlı olan herkese armağan olsun. Cem Karaca, Allah Yar.
Dervişanız, hak dost deriz. Dervişanız, dervişan. Allah yar yar, Allah yar yar, Allah yar yar, Allah yar, Allah yar yar, Allah yar yar, Allah yar yar, Allah yar. Thank you.
Değerli dostlarımız, fonumuzda akan o bir takım şıracılar, şucular, bucular var aslında. Zihninizde böyle yansıtın. Biraz yükseltelim fonu, duysunlar tamamen. İlk giriş bölümünü tekrar çalar mısın? Bu size bir şeyler hatırlatacak. Alt fonda gelen sesler, o insan sesleri falan aslında Osmanlı'yı hatırlatmalı bize. Evet. O dönemin hakikaten Ömer Faruk Tekbilek sağ olsun onu düşünerek yapmış. Evet. Eski İstanbul, hatta tarihimle bile vermiş hangi tarihlerde olduğunu. Şu anda ismini, tarihi hatırlamıyorum ama Osmanlı'ya ithafen yapmıştır. Bu son dediğimiz cümleden yola çıkarak özellikle hani nerede o eski Ramazanlar falan diye hayıflanıp şimdiki zamanı kötüleme noktasında, şimdiki zamanı yaşayamama noktasında bir altyapı sağladığını düşünenlere buradan birkaç kelam daha edelim. Modern Türk şiirinde bile yer, mesela ben bu programa girmeden önce Ramazan'la ilgili bir şiir okuyayım, birkaç beyte değineyim falan dediğim hep divan edebiyatına gitmek durumunda kaldım.
Evet, aynı
modern şey Türk edebiyatında bir tane örnek dahi bulamadım desem abartmış olmam. Bir iki Sezai Karakoç vesaire.
Evet.
Onlar da biraz önce söylediğimiz gibi moderniteyle bağı nedenli olan insanlar olduğunu biliyoruz.
Onlar
hatta
zaten geleneği
devam ettiren,
öz itibariyle devam ettiren insanlar. Yani modern şairlerimiz değil. Dolayısıyla buradan hangi sonuca varıyoruz?
Yani bu anlamda hani boş yere bir dönemleri kutsamanın, bir dönemleri şey yapmanın bir alemi yok. Biz aslında nerede o eski Ramazanlar derken eğer Osmanlı'yı kastediyorsak bir anlamı olmalı.
Evet.
Fakat Osmanlı hakikati de şu anda her ne kadar bize aktarımları söz konusu olsa da varlık olarak şu anda söz konusu değil.
Yani nerede o eski Ramazanlar diyen insanların çoğunluğu burada ciddi ilerse buradan çıkan sonuç bunun bizim edebiyatımızdaki görüntüsü nerede?
Yok,
olmalı.
Yani hatta hiç göremediğimizi söyleyebiliriz az çok.
Evet.
Siz de ben de bu dairenin içerisinde olan insanlar olarak baktığımızda hafızamı da kontrol ettiğimde hakikaten özellikle Ramazan'a dair çok ciddi anlatıların olmadığı. Birkaç böyle işte Yahya Kemal'den bir anı bulabilirsiniz mesela. Hı-hı. Bir gün bayram namazına giderken şeklinde.
Evet.
Reşat Nuri'den bir küçük anı bulabilirsiniz.
Evet.
Bir gün işte pide, fırından pide almaya giderken. İnanın böyledir. Birçoğuna baktım ben çok yani. O büyük edebiyatçılarımızda bile.
Özellikle medyamıza yani TRT'nin girdiği 70'li yıllardan itibaren hiçbir şekilde yansımıyor.
Hakikaten öyle. O anlamda neyi kutsadığımızı, nerede eski o Ramazanlar falan deyip de çok çok hayıflanmanın gereği olmadığının altını çizelim.
Evet, çizelim.
Şu anki halimize bakalım, durumumuza bakalım. Gerçekten de şu an sizin de söylediğiniz gibi eğer bir şeyler yapmak istiyorsak, Ramazan'ı dolu dolu yaşamak istiyorsak çok güzel imkanlar söz konusu. Bunları değerlendirenlerden olalım.
İçini boşaltmadan değerlendirenlerden olalım ve dediğimiz gibi oradaki vurgu belki eski mahalle hayatına, eski komşuluk adabına olan bir özlem, çocukluğa, saflığa olan bir özlem ama kesinlikle artık onu diyebiliyoruz yani. O zamanki Ramazan kültürüne olan bir özlem değil çünkü 1940'lardan 50'lerden 50'lerde bahsedebileceğimiz bir Ramazan kültürü
yok.
Yok,
yok hakikaten yok. Evet. Hatta bilakis o kültüre neredeyse bu anlamda yaşanmaması için bir takım mücadelelerin verildiği bir zaman dilimi. Her neyse. Bir nefes alalım mı? Şöyle bir nefes olsun. Bence ikimiz okuyalım. Çocukluğumuzun birinci bölümünü ben okuyayım. İkinci bölümünü siz okuyun. Ne dersiniz?
Olur.
Çocukluğumuz Sezai Karakoç'un unutamadığımız eserlerinden biri. Benim de defalarca okuduğum çok güzel bir eser. Sezai Karakoç'un Çocukluğumuz şiiri. Onu sizlerle paylaşalım sevgili dostlarımız. Bakalım ne diyor çocukluğumuza dair. Biz de oradan bir bağlantı kurabiliriz değil mi? Aslında bizim de özlediğimiz çocukluğumuz. Bakın üstadın çocukluğunda ne var? Annemin bana öğrettiği ilk kelime Allah şah damarımdan yakın bana benim içimde. Annem bana gülü şöyle öğretti. Gül onun o sonsuz iyilik güneşinin teriydi.
Annem gizli gizli ağlardı dilinde Yunus. Ağaçlar ağlardı, gök koyulaşırdı, güneş ve ay mahpus. Babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde binmiş gelirdi Ali bir kırata.
Ali ve at gelip kurtarırdı bizi dar ağacından. Asya'da, Afrika'da, geçmişte gelecekti. Biz o atın tozuna kapanır ağlardık. güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü.
Çocuklar ki çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü. Ali güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman. Ali olmaktan bir sedef her çocukta.
Babam lambanın ışığında okurdu, kaleler kuşatırdık. Bir mümin ölse ağlardık. Fetihlerde bayram yapardık. İslam bir sevinçti, kaplardı içimizi.
Peygamberin günümüzde küçük sahabileri biz çocuklardık. Bedir'i, Hayber'i, Mekke'yi özlerdik. Sabaha kadar uyumazdık. Mekke'nin derin kuyulardan iniltisi gelirdi.
Kediler mangalın altında uyurdu. Biz küllenmiş ekmekler yerdik razı. İnanmış adamların övüncüyle sabırla beklerdik geceleri.
Şimdi hiçbirinden eser yok. Gitti o geceler, o cenk kitapları. Dağıldı kalelerin önündeki askerler. Çocukluk, gözün dökülen yapraklar gibi.
Ne söylemiş değil mi? Ne hangi duyuş? Ne kadar naif, ne kadar ince bir duyuş. Sezai Usta'nın duyuşu bizi aldı götürdü. Sizin de bahsettiğiniz o Ali Cenk'lerinden, Mesnevi hikayelerinden. Özlediğimiz olsa olsa kaldı
bu
ki.
Bu olmalı.
Yani belki biz bile tam olarak yetişemedik o kuşağa.
Evet.
O Cenk'lerin anlatıldığı, henüz televizyonların falan uğramadığı bir kuşaktı. Evet. Ama Ali bir kahramandı. Ali doğaüstü bir kahramandı aslında. Sadece bir peygamber damadı değildi.
Evet.
Değil mi?
Evet. Yani özellikle edebiyatımızda da cenknamelerle çok fazla yer buluyor. O uzun kış gecelerinde bir işin yapılmadığı gecelerde tabii biz bunu bugün kitaplardan okuyoruz. En fazla dedelerimizden, ninelerimizden dinledik diyelim size. O uzun kış gecelerinde mesneviler okunuyor, Ali cenknameleri okunuyor, kahramanlık hikayeleri okunuyor, destanlar okunuyor, peygamber kıssaları anlatılıyor. Yani o sözlü kültür okumaktan ziyade okuyanların da çoğu okuma yazma bilmiyorlar aslında. Bunu onlar da babalarından, dedelerinden, nilerinden, annelerinden duymuşlar. Böyle böyle kulaktan kulağa yayılıp gelmiş o sözlü kültür. Müthiş bir sözlü kültür geleneğimiz var.
O ciddi bir kültürdür. Yani o da bugün henüz araştırma konusu edilmemiştir ciddi anlamda.
Evet.
İnsanların tamamen bir iki karton arasına alınmış bir nesneyi, yani kitabı, hı hı, okumaktan mı yoksa tamamen şifaen dersi tekniğiyle anlatılan bir takım şeyler vardı.
Evet.
Hiç belki okuma yazmaya girmeden tamamen sunuyla, hitapla, şifaen anlatılan şeylerin çok daha etkili olduğu belki bilimsel olarak ispatlanabilir zamanı gelince. Şu an çok ciddi araştırmalar yapılmadı belki konuyla ilgili.
Walter Ong diye bir bu anlamda çalışan birisi var. Onun Sözlü Kültür diye bir kitabı var. O da bu kitabında tam dediğiniz şeylere yönelik araştırmalar yapmış. Bazı düşünceleri var. O da sözlü kültürün çok daha baskın, hatta günümüz toplumu üzerinde de etkisi olduğunu düşünüyor.
Aynen öyle. İnsan doğası değişmiyor.
Evet.
Şu anda mesela yaptığımız programda bile, belki biz hep sese yönelik çalıştığımız için böyledir ama ben kendi adıma konuşacak olursam, görselden ziyade duyum anlamında çok daha hemen aklımda kalıcı. Belki de yaratılış gereği öyledir, belki de herkes öyledir, bilmiyoruz. Bununla ilgili sanırım birkaç adı ayırıyorlar: görsel zekaya, duyusal zekaya, işte ne bileyim başka bir takım şeyleri de ayırıyorlar. Her neyse, konu konuyu açar tabii ki. Ben bir fasılı vermek istiyorum yine.
Tabii,
şöyle bir nefes alalım. Üstad Cahit Zarifoğlu 1987 yılında, 8 Haziran'da mıydı? Veya
3 Haziran.
7 Haziran olsa gerek.
7 Haziran, pardon.
7 Haziran'da dündü sanırım, değil
dün
mi?
Dün de anma mezarı başında Üsküdar'da, Küplüce mezarlığında mezarı başında kendi ailesi, şair dostları ve sevenleri tarafından küçük bir tören yapıldı. Orada biz şiirleri de okundu.
Biz de rahmetle yad edelim. Yani çok şeyler söyleyebiliriz belki. İleride de konuşabiliriz. Yani bizim için bizim kültürümüzde pek de yıldönümlerinin kutlanma hadisesi söz konusu değildir.
Evet.
Ama bir hatırlatma oldu. Çok kısa bir şiirini okuyacağım Üstad Cahit Zarifoğlu'nun. Sen kuş olur gidersin bir trenle isimli. Bunu paylaşayım. Belki üzerinde birkaç kere devam edebiliriz.
Müzik.
uzun bir geçmişimiz var hiç yorulmadan. En azından bir kere eğlenceli beşik. Ha biz varız. Ha biz maskeli balo. Saygıyla durup üstün bir gecede, bir sır payı katlayıp sade bir kahveden, keyifsiz bir detayın hükmüyle, ha biz yokuz, ha biz seferde. Ya bu kez ölenleri görmeliysek, ya sen kuş olup gitmeliysen bir trenle, parka dolalım. Park bizi alır önce, seyrimizden bir sabah kazanır. Eğri fakat daha çok eğrilmez bir şoförle sayısız rampaya katlanır. Ya güneşten daha zengin sofraya diz çökeriz, ya sen kuş olup gitmeliysen bir trenle. Oysa sergimize kuşlar gelir uzanır. Ya sen kuş olup gitmeliysen bir trenle. Oysa sergimize kuşlar gelir uzanır. Sen kuş olur gidersin bir trenle isimli Cahit Zarifoğlu. Eğer konumuz bu olsaydı detaylandırabilirdik birçok yerini. Hoş bir eserdir. Cahit Zarifoğlu'nu rahmetle yad ediyoruz. Çok güzel bir şairdir. O yedi güzel adamdan biridir ama sanki daha güzeldir bana göre diğerlerine nazaran. Evet. Benim kalbimde öyle bir yeri vardır. Çünkü çok küçük yaşlarda tanışmışımdır onun o kapalı şiirleriyle.
Evet. Bir de anlam olarak hani şey mevzusu vardır ya, derler ki işte şair burada neyi demek istiyor, klasik bir bakış. Yani aslında bize de okullarda yıllarca bu, hatta fakültelerde bile bu öğretildi ya, aslında öyle bir şey yok.
Yok
yani
yok.
Bırak şair istediğini demek istesin. Sen bazı şairleri hani anlıyorsun, bir de onun senin duygu ve düşünce dünyandaki karşılığı ne? İlla ben 4 yıl Tahran'da bulunduğum vakit orada böyle edebiyat dersleri, derslerin içinde de ayrıca edebiyattan bahsediyordum, şiirler okuyordum. Orada öğrencilere söylediğim bir şey vardı. Şimdi diyordum, ben size bir şiir okuyacağım ama siz bu şiiri anlamayacaksınız. Boş verin, anlamayın diyordum. Musikisine bakın, sizin kalbinizi titretiyor mu? Orada bir şeylere yol açıyor mu? Karnınızı ağrıtıyor mu? Sizde bir değişikliğe yol açıyorsa o zaman bu güzeldir. Hani anlamaya illa çalışmayın. Cahit Zarifoğlu çok kapalı bir şiir yazıyor. Çok garip bir şekilde Türkiye'de çok popüler oldu son zamanlarda. Ben bunu da biraz tehlikeli buluyorum aslında. Tam tersi, şairi anlamaya, şaire nüfuz etmeye değil, bizi aslında ondan uzaklaştıran bir şey olarak görüyorum bazı şeyleri. Bu kadar içten ama aynı zamanda kapalı bir şiir yazan birisi, sizin gibi işin ehilleri tarafından bunu okurken bile hissettiriyorsunuz, çok güzel bir şekilde anlam bulabiliyor. Yani bu şiirin okunması da öyle. Böyle bir şiirin ancak böyle okunması gerekiyor. Cahit Zarifoğlu da yavaş yavaş ülkemizde anlaşılacak, değeri gerçek anlamda bilinecek şairlerden birisi. Şairler gizli gizli de çok kişi yetiştirirler. Bu şiirinden de biraz bahsedelim. Siz
şöyle bir şey var. Hani Cahit Zarifoğlu elbette ki eğer cümle kurum tekniği anlamında bakarsanız, konumuz bu değil, lütfen yanlış anlamasınlar. Şimdi edebi sohbete daldılar, bizi unuttular demesin insanlarımız. Zarifoğlu evet kapalı bir üslubu söz konusu, fakat o cümle kurum tekniği anlam açısından kapalı.
Evet.
Baktığımızda mesela siz bunu bir şiir olarak değerlendirmeyin. Şöyle bir bakın, beşikten başlıyoruz. Sonra rampalardan, ha biz bir varmışlara bir yokmuşlara. Ölenler var.
Ölüm.
Bakın.
Hayat.
Ölüm
hayatın
var.
Ta kendisi
beşikten
önümüzde.
Mezara, sonra sayısız rampaya katlanan bir şoför var. Hep eğri büğrü yollarda giden.
Evet.
Bu size hayat hatırlatmıyor mu? Hayat biraz böyle bir şey değil mi?
Aynen öyle.
Çok mu şey bir yol yani? Her taraf asfalt mı hayatta?
Hayır.
Yani?
Otoban mı?
Otoban değil mı? Evet. Oysa diyor ki siz tüm bunlara bakarken, sen kuş olup gitmeliysen bir trenle, sergimize kuşlar gelir uzanır konar. Alırlar götürürler. Beşikten mezara, hayatın kendisi. Kuş olup uçmak, ölüme doğru gitmek. Zaten Zarifoğlu'nda hep ölümü önceleyiş söz konusudur her zaman. Bunu belki de daha sonraları konuşuruz ama o da doğru değil. Hani çok kapalı şiir anlaşılmıyor falan. Hayır, böyle bir şey yok. siz girmiyorsunuz evet. İçine. İçine girmeyip de dışından bana kapalı mapalı demeyin yani. Kapalı ama ne? Yani kapalının da bir karşılığı var burada. Sizi kastetmiyorum, yanlış anlamayın. Genel anlamda böyle bir tartışma söz konusudur. Neyse, bir güzel eser seçtim ben. Niçin bana hatırlattı? Selçuk Küpçük arkadaşımız, müzisyen arkadaşımız, sanırım Cahit Zarifoğlu ve birçok şairimizin eserlerini çok güzel bir şekilde besteledi. Evet.
Bu arada şarkıya geçmeden önce Zarifoğlu ile ilgili küçük bir de anekdot vereyim. Zarifoğlu etrafında, çevresinde artist olarak alınan bazı güzel ya da davranışları itibariyle artist olarak alınan birisi.
Yakışıklılığı falan da var. Yakışıklılığı tabii yani, insan
var. Güzel cevapları var vesaire. Abdülhaki Barvasi'nin topluluğundan torunu olabilir. İşte
yine Arvasilerden o kökten biri.
Evet, o kökten birisi işte istemeye gidiyorlar. İlk önce bunu Zarifoğlu'nun çevresinden birisi Necip Fazıl, Üstad Necip Fazıl'a sorduğu zaman dalga geçmek amaçlı. Bizim artist evleniyormuş, ne diyorsun Üstad diyorlar. Üstad çok güzel bir cevap veriyor. Şahidi ben olurum diyor.
Evet.
Yani bazı kişiler dışarıdan bir şekilde bazı algılanmalara maruz kalıyorlar ama onların gönüllerde aslında bambaşka, çok daha farklı bir karşılığı oluyor. Zarifoğlu da hepimizin gönüllerinde bu anlamda yazdığı şiirlerle tanıyanlar için tanıyanların gözünde bambaşka, çok güzel karşılıkları olan çok samimi bir insan. Bunu Yaşamak adlı eserinde de birebir görebiliyoruz aslında.
Çok, evet, bu anlamda dediğim gibi sözü uzattık belki ama lütfen bizi mazur görün. Söz konusu Cahit Zarifoğlu olunca ben kendimi tutamadım. Ben kendimi tutardım ama karşımda kendini tutmayan başka biri de olunca karşılıklı kendimizi tutamayarak ilerledik. Bir eseri dinleyelim bakalım. Sevgili Selçuk'tan bir eser dinleyelim. Selçuk Küpçük'ten. Akabinde devam edelim. Armağan olsun hepinize.
Çok sevdim, güzel sevdim, güzelliğim kırıldı. Ah mavi intiharlar taşıdım günlerce. Yeminler getirdim, bak kekik kokulu. Kekik kokulu ölümlere gidiyorum ben. Kekik kokulu ölümlere gidiyorum ben. Artık kuşlarını uçun, artık kuşlarını uçun. Sana yeminler getirdim, günahlarımı tükürdüm. Sana yeminler getirdim, günahlarımı tükürdüm. Oysa şimdi sen yoksun ve gelmiyorsun. Oysa şimdi sen yoksun ve gelmiyorsun. Ben de bir sevda yaşadım herkesler gibi. Ne zaman Eylül gördüysem hep ağladım ben. Çok sevdim, güzel sevdim, güzelliğim kırıldı. Ah mavi intiharlar taşıdım günlerce. Yeminler getirdim, bak peki kokulu. Müzik
deniz masmavi. Hüzündür buralarda. Şimdi deniz masmavi. Hüzündür buralarda. Uzatsam ellerimi deniz olur ellerim. Uzatsam ellerimi deniz olur ellerim. Ben de bir sevda yaşadım herkesler gibi. Ne zaman Eylül gördüysem hep ağladım ben. Çok sevdim, güzel sevdim. Güzelliğim kırıldı. Ah mavi intiharlar taşıdım günlerce. Yeminler getirdim bak kekik kokulu. Kekik kokulu ölümlere gidiyorum ben. Kekik kokulu ölümlere gidiyorum ben. Artık kuşlarını
değerli dostlar, güzel bir bağlantı yapmışız. Birden aklıma geldi. İnanın bilinçli değil. Az önce sanırım böyle bir şey Selim Hoca da yaşadı daha önce burada. Evet. Oysa sergimize kuşlar gelir uzanır diye bitirmişiz biz şiiri. Arkasından artık kuşlarını uçur şarkısıyla devam etmişiz. Yani ayarlasak ancak bu kadar güzel olur.
Evet.
İlginç bir birliktelik olmuş. Tamamen istem dışı. Demek ki gönülde ne varsa dışarıya da o yansıyor. Süremizi bugün çok iyi kullanalım. Son 10 dakikamızı iyi değerlendirelim sevgili Selim. Ne var? Nelerden bahsedebiliriz? Şöyle baştan bugüne bir özetleyelim. Çocukluğumuzdan dem vurarak ilerledik. Fakat Üstad Cahit Zarifoğlu'nun ölüm yıldönümü münasebetiyle analım istedik.
Evet.
Oradan ölüm, hayat, otobanlar, stabil yollar falan derken.
Kuşlar.
Kuşlar vesaire derken. Onun öncesinde sizin Nasrettin Hoca'dan bir aktarımınız söz konusuydu. O da
evet.
Yüzümüzde bir tebessüme yol açtı. Oradan bu şu anlara kadar geldik, şu dakikalara kadar geldik. Ve Ramazan, özellikle Ramazan'ın kültüründen hani eskiye özlem duyanların boş yere eskiye evet. özlem duymamaları, eğer eskiye özlem duyacaklarsa Osmanlı dönemine özlem duymaları, şimdiki yakın tarihlerde çok da özlem duyulacak zaman dilimlerinin olmadığını,
evet.
anı yaşamak gerektiğinden bahsederek devam edelim isterseniz.
Evet.
Bunlardan bahsettik kısaca.
Bunlardan bahsettik. Biraz da ülkemizde, yani ülkemizin kendine ait Ramazan kültüründen bahsedecek olursak, Ramazan sosyal ve kültürel farklılıklardan dolayı milletimiz tarafından da diğer Müslüman ülkelerdeki Ramazanlardan biraz daha farklı oluyor tabiatıyla. Her milletin kendine ait bir tabiatı olduğu için, kendine ait bir hayat tarzı olduğu için ülkemizde de bunun dolayısıyla Ramazan'da farklı bir sunumu oluyor. Süheyl Ünver'in bizim meşhur tesip sanatçılarımızdan birisidir. Güzel bir tespiti var. Ramazan ayında mahya, temizlik, ahlak tasfiyesi, günah ve zararlı şeylerden çekinme, yerinde eğlenebilme, dinlenebilme, cömertlik ve herkesi düşünmek terbiyesini bir araya getirerek medeniyetimiz bir Ramazan medeniyeti meydana getirmiştir diyor
kesinlikle,
ülkemiz.
Kesinlikle.
Ve bunun başlangıç yeri de İstanbul'dur diyor.
Kesinlikle.
Evet.
Hatta Süheyl Hoca belki abartı olarak telakki edilebilir bir takım çevreler tarafından ama bunu bir milliyetçilik olarak algılamayın. Yani hı. şöyle düşünmeyin. Süheyl Hoca devamında şunu söylüyor. Sınırım belki aynı metindedir. Ramazan medeniyeti kavramı tamamen Osmanlı Türk.
Evet.
Yani bunun dışında ki uygarlıklarda bunun medeniyeti olarak telakkisi söz konusu değil.
Evet.
Burada damgayı vuran hakikaten de Ramazan'a işte bu kültür olarak, anlayış olarak, sosyal hayata yansımaları olarak, bir takım ritüeller olarak, ibadet formları olarak, yani farzlardan farzların dışında ibadet formları oluşturarak, değil mi?
Hayatını
tamamen Türk İslam veya Osmanlı İslam diyebileceğimiz medeniyetin ürünüdür. Başka bir medeniyete dahil edilemez. Mesela Arap İslam medeniyetine dahil edilemez diyor garip bir şekilde. Sakın bunu milliyetçilik vesaire bir takım şeyler için algılamayalım. Devamında böyle bir şey vardı. Aynı yazı olmayabilir. Evet.
Ya bugün Süheyl en azından sokaklara baktığımız zaman camilerin iki minaresinin arasındaki mahya ne güzel bir kültürdür o. Yani eskiden bugüne kadar gelmesi hasebiyle söylüyorum. Yani ülkemizin Ramazanlarını farklılaştıran bir şeyler var ortada. Değerli Alper Hocam. Peki Ramazan kültürü nasıl oluşuyor? Yani oruç bir ay boyunca gecesiyle gündüzüyle bir yaşam tarzı haline geliyor artık. Bu sadece iki vakit arasında yemeyip içmeme meselesi değil. Ramazan orucu Türk insanının ince zevkiyle birleşiyor. Günlük Ramazan yaşantımızdan bir gelenek doğuyor. Bu gelenek ekmeğinden yemeğine mutfağımıza, şiirinden nesrine, romanına, hikayesine, edebiyatımıza, ahlaki yaşantımızdan estetiğimize kadar kültürümüze çok çeşitli zenginlikler kazandırıyor. Böylece bir Ramazan medeniyeti doğuyor ve İstanbul Türkiye'mizin tüm vilayetlerindeki Ramazan kutlamalarının adeta geniş bir yansıması haline geliyor. Aynı zamanda belki bir özeti haline geliyor. Osmanlı'da şeyler varmış, tembihnameler. Ben bunu yeni öğrendim. Ramazan ayı gerek resmi olarak gerek halk tarafından gereken önem verilerek hazırlandığı için, buna uygun bir karşılama yapıldığı için hem maddi hem manevi, Osmanlı'da tembihname diye bir şey varmış. Bu devlet tarafından tembihnameler yazılıyormuş. Gerek tellallarla gerek mektuplarla halka arz ediliyormuş ve halkın rahat bir Ramazan yaşaması için tembihler varmış burada. Nelere dikkat etmek gerekiyor? Nasıl davranmak gerekiyor? Burada mesela esnafın en küçük mesela fiyatları arttırmayın diye esnaflara öğütler var. Her anlamda mesela başka ne var? Saygı sınırlarının aşılmaması,
bence bu çok önemli. Yani
diye.
Başlıklar olarak söyleyeyim, yarın konuşalım bunu.
Olur.
Hatta unutmayalım lütfen. Siz yarın, başlıklar olarak tembihnameden tekrar giriş. Evet. Oradan başlayalım. Kültürümüzde çok ciddi bir olay. Fiyatların yükselmemesi. Yine sosyolojik anlamda da o toplumun toplumsal ahlak diyebilirsek eğer, ne diyelim bilmiyorum. Başka bir tanımlamaysa genel ahlak diyelim.
Evet.
Bu anlamda orucun nasıl da Ramazan'ın nasıl da manevi iklimle birlikte insanların ahlakını düzelten sosyal bir olguya dönüştüğünü, değil mi? Yaşayan bir ne diyelim canlıya dönüştüğünü görebiliyoruz. Evet. Bunlar çok ciddi şeyler.
Onun için bunları yani konuşalım. Bu programda bunun vurgusunu ilk günden beri yapmaya çalışıyoruz. Ramazan sadece oruca indirgenecek. Oruç da sadece yemeyip içmemeye indirgenecek bir eylem, bir davranış değil. Başlı başına hayatımıza nüfuz eden, etki eden, hayatımızı güzel anlamda yönlendiren ve bütün içerdikleriyle hayatımıza giren ve bizi şekillendiren, bizi doğrultan, düzelten bir kavram aynı zamanda. Programda bunu vurgulamaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Galiba programımızın sonuna...
Bir eser çalabilecek süremiz var mı sevgili Kasım?
Var galiba.
Tamam, bir eserle bitirelim değerli Selim. Sen seç eserimizi, ne olabilir dinleyicilerimize armağan edelim.
O zaman hani geçenlerde bir Macar müzik grubu konuğumuz olmuştu ya değerli hocam.
Sultanita.
Sultanita. Onlar Yunus Emre'nin bir ilahisini Göçtü Kervan. Nice bir uyursun uyanmaz mısın ile başlayan şiiri çok güzel ilahimizi seslendirmişlerdi. Buyurun onlardan dinleyelim. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Hayırlı iftarlar diliyoruz. Akşamınız hayır olsun.
Hoşçakalınız. Yarın aynı saatte görüşünceye dek. Eyvallah. Allah kabul eylesin.